Ayrım 19, Koryan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 187. 37, Stenzel. Akşam yine hep birlikte denklerin mutfağında oturuyorlardı. Mario tezgahın başındaydı. Soğuk bir sos hazırlamak üzere domates ve soğan kesiyor, bir yandan da makarna için ocakta su ısıtıyordu. Leopold Harder dizüstü bilgisayarını getirmişti yanında, makineyi açtı. İnternetten bir iki resmi rapor buldum. Mesela bu, polis müdürü Stenzel tarafından yapılmış bir yazılı açıklama. O konuyu senden biraz farklı görüyor, Georg. Harder bir programı çalıştırınca Stenzel belirdi ekranda. 2011 Kasım'ında yapılmış bir basın açıklaması. Stenzel bir masada oturuyor, önünde bir mikrofon var. Polis müdürü iri yapılı bir adam. Denkler yaşını 50 ile 60 arasında tahmin etti. Saçları alabruz kesilmiş, alnının üzerinde iki taraflı hafif açılmış. Üstünde omuzları kalabalık altın yıldızlarla kaplı mavi polis üniforması. Gözünde altın çerçeveli bir gözlük var. Kendinden emin bir tavırla kameraya bakarak konuşuyor. Her iki şahsın da kafataslarında ciddi biçimde tahribat var. Otopsi öncesi kesinlikle söyleyebiliriz ki ikisi de intihar etmiştir. Ek not. Polis müdürü Mihail M.'nin 2011 Kasım'ının başlarındaki bir basın toplantısında söylediklerini Dreisat televizyon kanalında 6 Temmuz 2015'te Kampf die Wahrheit, Hakikat için Mücadele ismiyle yayınlanan belgesel filmde bulabilirsiniz. Mario'nun gözleri yaşarmıştı. Soğanı ve bıçağı bir kenara bıraktı.
Buyurun, bu da yepyeni bir yorum. İkisi de intihar etmiş. Kim inanır buna?
Leo Harder, aman Mario, tabii ki önce sonuçları ele alacaklar. Olay yeri incelemenin işini yapmasını bekleyecekler. Bu sadece ilk basın toplantılarından biri. Sadece adam bir polis olduğu için prensip olarak karşı çıkıyorsun sen.
Mario doğru dedi.
Senin anlamadığın şu Mario, her toplumun işleyen kurumlara ihtiyacı vardır. Kurumların da vatandaşların güvenine, aksi takdirde kaos hakim olur. Özellikle polis teşkilatı için geçerlidir bu söylediklerim. Eğer polis teşkilatı vatandaşların güvenine sahip olamıyorsa sokaklarda şiddet kol gezer. Bizim...
Mario, ben tam da bunun aksini düşünüyorum. Kuşkusuz her kurumun ihtiyacı güven değil. Her kuruma kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Şimdi elini vicdanına koy da söyle, bugün durum nasıl? Devlete güvenenlerin sayısı giderek azalıyor. Kiliseye güvenmekten çoktan vazgeçmiş durumda zaten insanlar. Büyük firmalara da kimse güvenmiyor. Bunlardan birinde çalışmak zorunda olanlar kendilerini ciddi biçimde mutsuz hissediyor. Bankalara da güvenmiyorlar, basına da, üniversitelere de. Muhteşem bir şey bu. Çünkü insanlar haklılar kuşkularında. Oy kullanmaya da gitmiyorlar. Çünkü...
Mario, gerçekten saçmalıyorsun artık. Bu söylediğin korkunç bir şey. Seçimlere katılma bak. Böylece siyasetin şekillenmesine katkıda bulunmak için vatandaş olarak sahip olduğun tek imkandan da vazgeçmiş oluyorsun.
Bir şifreleme programı kullanmak, oy vermeye gitmekten çok daha fazla işe yarar. Polisin keyfi şiddet kullanımının izlenebileceği bir video platformu oluşturmak, o kuruma güven duymaktan çok daha akıllıcadır. Hele de polise güven duymak ha!
Martin Klein,
çok ilginç olduğuna kesinlikle inandım. Felsefi tartışmanızı kesmek hiç hoşuma gitmese de kendi konumuza dönmemizde fayda mülahaza ediyorum.
Olga şarap bardaklarını ikisine doğru itti. Gülüp kadeh tokuşturdular.
Aynasızlara ölüm dedi Mario.
Leo Harder gözlerini devirmekle yetindi.
Martin Klein, bu da Thüringer Allgemeine'den bir haber. Dostumuz Stenzel burada olaylara bakış açısını bir kere daha anlatıyor. Okumamı ister misiniz?
Herkesin kafalarını sallaması üzerine devam etti.
Peki o zaman başlık şöyle. Gotha polis müdürü. Eisenach banka soygununun detaylarını açıklıyor.
Ek not. Thüringer Allgemeine, 26 Kasım 2011.
Gotha Erpolizeichef Offenbart Details zu Eisenacher Bankraub.
Şöyle devam ediyor.
Gotha Emniyet Müdürü Gerhard Stenzel, Eisenach'taki olanlarla ilgili yeni detaylar açıklıyor. Stenzel olayların akışını şu şekilde tasvir ediyor.
2011 Eylül'ünde yani 2 Uwe'nin Eisenach'taki ölümünden 2 ay evvel Arnstadt'taki Sparkasse şubesi soyuluyor. Soyguncular bankanın yakınlarına bırakılmış bisikletlerle kaçıp ortadan kayboluyorlar. Dostumuz Stenzel soyguncuları polis köpekleri ve helikopter kullanarak aratıyor. Yapılacak bir şey yok. Suçlular sırra kadem basıyor. Stenzel bu durumdan soyguncuların kasabada saklandıkları sonucunu çıkarıyor. Daha sonra Eisenach'taki banka soyulduğunda bu çıkarımına uygun olarak failleri şehirde ve öncelikle bisikletlerini saklayabilecekleri yerlerde, örneğin kamyonetlerde aratıyor. Sonrasında şunları yazıyor gazete. 4 Kasım saat 11, bir devriye arabası. Eisenach'ın bir semti olan Streckda'da zanlıları buluyor. Beyaz Sunlight yolun kenarına park etmiş durumda. Ağ kapanıyor, polis araçları moto karavana doğru yola çıkıyorlar. 4 Kasım saat 11.30'dan sonra polis memurları moto karavana yaklaştıklarında soyguncular derhal ateş açıyorlar. Gerçek silahları olduğunu biliyorduk. Bir makineli tabancayla üzerimize ateş ettiler diye anlatıyor o günü polis müdürü Stenzel. Bir kere saatler doğru değil dedi Denkler. İkincisi Stenzel'in söyledikleri yalan. Stenzel olay yerine teşrif ettiğinde Mundlos ve Bernhard çoktan ölmüşlerdi. Memurlara ateş açıldığı da doğru değil. Mermi çekirdekleri bulunamadı. Ayrıca Mundlos ve Bernhard'ı öldüren çekirdekler, altını çiziyorum, kovanlar değil, çekirdekler de bulunamadı. Ya da kendilerini öldürdükleri diye araya girdi Leo. Evet, ya da kendilerini öldürdükleri. Polis memurlarının ellerinde metal dedektörleriyle etrafta mermi çekirdeklerini, yani önce iki teröristin beyinlerini dağıtıp sonra da moto karavanın kabuğunu delip geçen çekirdekleri aradıklarını gösteren fotoğraflar var. Ama bugüne dek bulunmuş bir şey yok. Leo Harder, bu adamın yalan söylediğini göstermez ki Georg. Yanıldığını söyleyebilirsin ama yalan söyledi diyebilmek için ön koşul kasıt unsurudur. Mario, evet, mermiler bulunamadıysa bu iki teröristin başka bir yerde vurulmuş olduğu anlamına da gelebilir. Leo, Mario, bu çok saçma. İki memur moto karavandan silah sesleri duyduklarını söylemişler ifadelerinde. Kimi yerde silah sesinden, kimi yerde patlamalardan söz ediliyor diye düzeltti Denkler. Masaya kısa bir süre sessizlik çöktü. Aslında ben bu haberi okumaya devam etmek istiyordum dedi Mario Klein. Bir zahmet, bir dakika daha dinleyin. Evet, yazı şöyle devam ediyor. Saat 11.40'a doğru moto karavanın içindeki iki neonazi Mundlos ve Bernhard muhtemelen yer altında geçirdikleri 13 senelik hayatın sonuna geldiklerini hissetmişlerdi. Soruşturmanın şu an bulunduğu aşamada Uwe Mundlos'un arkadaşını öldürdüğü, ardından moto karavanı ateşe verdiği, daha sonra kafasını ateş ederek kendisini de öldürdüğünden yola çıkılıyor. Silahı ağzına sokmuş. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım diye sözü aldı Mario. Burada yazılanlara kargalar bile güler. Gözünüzde canlandırın lütfen. İstirham edeyim, ortada iki kan içici cani var. Ölmeyi falan istedikleri yok. Bankayı soyduktan sonra moto karavanlarında oturmuş ortalığın durulmasını, arama çalışmalarına son verilmesini bekliyorlar. Sonra bir devriye arabası geliyor, arabadan iki aynasız iniyor. İnternette gördüğüm fotoğraflarına bakılırsa yaşı kemale ermiş iki beyefendi. Şu Herr Stenzel'in anlattığına göre caniler tek bir el ateş ediyorlar. Sonra makineli tabanca tutukluk yapıyor diye araya girdi Martin. Doğru ama iki arkadaş bu durumda el altındaki bir sürü silahtan birini kullanmıyorlar ya da motoru çalıştırıp gaza basıp kaçmaya çalışmıyorlar. Hayır, bunun yerine haydi kendimizi öldürelim diye bir karara varıyorlar. Haydi diyelim ki bu kararı verdiler. Mundlos neden aracı ateşe veriyor? Eğer ölürsen ölüsündür. Moto karavanı ateşe vermek neden? Bu yazıda dedi Martin Klein, tabii eğer lütfedip sonuna kadar okumama izin verirseniz, teröristlerin polisleri neden diğer silahlarla öldürmeye çalışmadıklarına bir açıklama getirmeyi deniyorlar şöyle. Peki ama bundan önce 10 kişiyi gözlerini kırpmadan öldürmüş bu iki cani neden kaçmaya çalışmadılar? Çatışarak kendilerine bir kaçış yolu açmayı neden denemediler? Berlinli kriminolog ve radikal sağ uzmanı Gerd Wegener, Zwickau hücresinde uzun zamandır bir takım çekişmelerin var olabileceğini düşünüyor.
Tam o anda birdenbire ve kendiliğinden radikalliği bıraktı birisi muhtemelen. Wegener bu kanaatte.
Birdenbire ve kendiliğinden radikallikten vazgeçmek ha? Ama bu kadarı da artık fazla ezotelik oluyor.
Leo, benim devlete sadık dostum. Senin de her zaman birdenbire ve kendiliğinden bir radikalliği bırakma tecrübesi yaşadığın oluyor mu?
Mario, bir kerecik olsa sakin kalamaz mısın? Belki de vardır sahiden böyle bir şey. Gerçi itiraf etmeliyim ki benim kulağıma da biraz...
Zorlama geliyor ne dersin, oldu Mario'nun önerisi.
İtiraf etmeliyim ki intihar hikayesiyle ilgili bu açıklama pek yeterli değil, dedi Leo Harder.
Martin Klein, Georg, elimizdekileri toparlayabilir misin?
Her halükarda fazla bir şey yok elimizde. Tek tek bir takım noktalar var, bunlar da tuhaflar. İsterseniz bir kere daha sayayım. Birincisi, olayın süresi ve oluş şekli birbirine uymuyor. Vaka Stenzel'in iddia ettiği biçimde gelişmiş olamaz. Çünkü sadece 20 saniyelik zaman aralığı bu akış için çok çok kısa. 20 saniye içerisinde insanın birini öldürmesi, sonra motokaravanı kundaklaması, ardından kendisini vurması mümkün değil. İkincisi, acil müdahale için doktor çağrılmamış olay yerine. Strekda'da operasyonun hiçbir anında bir doktor görünmüyor. Ayrıca Mundlos ve Bernhardt'ın itfaiye tarafından motokaravandan çıkarılmadığını biliyoruz. Halbuki operasyonun başında ölü olduklarını kesin olarak bilmek mümkün değildi. Yangını söndürdükten sonra ilk iş olarak ikisini motokaravandan çıkartmamak itfaiyecilerin kendi inisiyatifleriyle aldıkları bir karar mı, yoksa bu yönde bir direktif mi almışlar, bunu bilmek isterdim doğrusu.
Ben en iyisi hiçbir şey söylemeyeyim, dedi Mario.
Üçüncüsü, elimizde iki kovan var ama ikincisine nasıl olup da pompalıdan dışarı atıldığını bilemiyoruz. Mundlos ölü artık. Dolayısıyla tüfeğin kundağını kendine doğru çekip boş kovanın dışarı atılmasını sağlamış olması pek kabil değil. Tek olasılık şu, Mundlos Bernhard'ı vurmak üzere silahı eline aldığında namlusunda daha önceki bir atıştan kalmış boş kovan duruyordur. O zaman Mundlos silahı doldururken bu kovan dışarı fırlamış olabilir. Bernhard'ı vurur, sonra silahı tekrar doldurur, bu sırada ikinci boş kovan dışarı fırlar. Sonra motokaravanı ateşe verir, ardından kendini vurur. O zaman iki boş kovanın olması mantıklı hale gelir. Gerçi pek büyük bir ihtimal değil ama yine de mümkün. Ayrıca bu iki kovana ait çekirdekler de bulunmuş değil. Hepsi birden denklere baktılar. Olay yerinin neredeyse tamamen tahrip edilmiş olmasının ise hiçbir açıklaması yok. Motokaravan içinde iki ceset ve bütün delillerle beraber herhangi bir teknik inceleme yapılmadan bir çekiciye yükleniyor ve çekici servisinin garajına götürülüyor. Her polis, her polis okulu öğrencisi, hatta her polisiye film seyircisi bilir ki böyle bir davranış talimatlara da, bütün rutin çalışma ilkelerine de aykırıdır. Ve rutinden her sapmanın bir nedeni olması gerekir.
Leo Harder, burada sebep ne olabilir?
Denkler bilmiyorum. Benim BKA'daki ustam Doktor Schweikert, ki tanıdığım en iyi polistir, bana gerçek dosyalarda gizlidir derdi. Ama ne yazık ki ben şimdiye kadar bu gerçeği bulamadım.
Olga, Georg'un elindeki dosyaları ben de okudum. Benim dikkatimi çeken hem BKA'daki herifin hem de yerel aynasızın sanki ağız birliği etmişçesinde aslında kimsenin dile getirmediği bir iddiaya karşı argümanlar ileri sürmeleri oldu. Motokaravanda aslında üçüncü bir kişi vardı, sonra kaçtı iddiası.
Yanılıyorsun, dedi Martin Klein. Bu iddia da dile getirilmiş. Stern bir adamın motokaravandan çıkıp kaçtığını gördüğünü söyleyen tanıklar bulmuş.
Olga, o zaman şu bölüm bu tanıkların yanıldığının kanıtı olarak yazılmış. BK'nın raporundan okuyorum. Motokaravan çok dar bir mekan. Üçüncü bir şahsın burada hareket etmesi oldukça zor olacaktır. Özellikle uzun namlulu bir silah kullanıldığı düşünüldüğünde bu zorluk daha da barizdir. Motokaravanın giriş kapısı gerçi polis memurlarının görüş alanı dışında olan taraftaydı. Ama bu tarafta azami bir metre eninde bir kaldırım, onun hemen arkasında hızla ve dimdik aşağı inen, aşağı yukarı 2 metre derinliğinde bir inşaat çukurunu çevreleyen, 1 metre yüksekliğinde bir çit bulunmaktadır. Bir kişinin motokaravandan kaçtığını varsayarsak, bu şahıs aracın ya önünden ya da arkasından çıkarak doğrudan polis memurlarının görüş sahasına girmek durumundaydı. Çünkü çitin üzerinden atlayıp inşaat çukurunu aşarak olay mahallinden kaçmak pek mümkün görünmemektedir.
Belki ağda çalışan bu tiplere güven olmaz dedi Mario.
Bunu sadece beni kızdırmak için söylüyor dedi Leo.
Haklısın.
Olga girdi araya. Üçüncü bir adamın aslında kadın da olabilir tabii. Moto karavandan çıktıktan sonra sağa ya da sola kaçamayacağı bana da mantıklı geliyor. O zaman iki aynasız onu göreceklerdi. Ama çit ve ardındaki inşaat çukurunda durum nedir? Yanan moto karavanın bir resmini internetten indirdim, bastırdım. Bize gerçi inşaat çukuruyla ilgili hiçbir fikir vermiyor. Ama buna karşın çit hakkında bayağı bir bilgi sahibi olmak mümkün.
Olga bastırdığı fotoğrafı Martin Klein'a, o da baktıktan sonra Mario'ya verdi.
Ya bu alçak bir tahta çit, ben bile atlarım bunun üzerinden. Mario resmi Leopold Harder'e iletti.
Peki ya çukur?
Onu da gidip yerinde görmeliyiz dedi Denkler. Kim benimle Eisenach'a gelecek? Tabii ki ben geliyorum dedi Olga.
38. Tiyatro bombası. Marius Brauer, Doktor Schweikert'le yaptığı telefon görüşmesinden sonra bir süre masasının ardında oturmaya devam etti. Bir özel dedektif, eski bir BKA dedektifi. Marius Brauer şu Georg Dengler'in NSU örgüsünün karanlığını biraz olsun aydınlatabileceğine inanmıyordu. Diğer taraftan eğer Doktor Schweikert bu adama kefil oluyorsa... Umut fakirin ekmeği diye düşündü. Ayağa kalkıp bürosundan çıktı. Aşağıda binanın iç avlusundaki park yerinde en büyük keyfi duruyordu. Eski bir Porsche Boxster. Neredeyse pert olmuş bir arabayı sayısız parça kullanarak adeta yeniden yaratmıştı. Bazen arabasının hayatını kurtardığını düşünüyordu. Sadece bu arabayla uğraştığında unutabiliyordu o isimleri. Sadece Boxster'in çamurluklarını boyarken ya da yeni lastiklerini takarken Mundlos, Bernhard veya Schäpe'yi düşünmüyordu. Bütün bu hadiselerin birbiriyle aslında nasıl bağlantıları olduğuna kafa yormuyor, perde arkasında ipleri ellerinde tutanlar kimler diye zorlamıyordu beynini. O dönem bu vaka tamamen avcunun içine almıştı onu. Delirmenin sınırına taşımıştı. Başka hiçbir şey düşünemiyordu o zamanlar, uyuyamıyordu. Sadece Boxster için yedek parça aradığında bulup yerine monte ettiğinde hurdaya çıkmış bir enkazdan adım adım eli yüzü düzgün bir Porsche çıkartırken hayatını senelerdir zehirleyen bu hadiselere kafa yormayıp nefes alabiliyordu. Alexandra onu bu yüzden terk etmişti. Ağır bir darbe olmuştu bu. Ama onu bu yüzden suçlayamamıştı bir de.
Bir gün sen çıldırdın artık demişti ona. Mutfakta oturuyorsun ama aslında bambaşka bir yerdesin. Hiçbir zaman beni yanına alıp götürmediğin bir yerde. Televizyonun önündesin ama filmi seyretmiyorsun. Köpeği dolaşmaya çıkarttığında hiçbir zaman emin değilim geri geleceğinden. Geleceksen de ne zaman bilmiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum artık.
Tino Brandt'ın anayasayı korumanın kaynaklarından biri olduğunu telefon dinlemelerinden 1996'dan beri biliyordu. Brandt Thüringen'de Heimat Schulz adlı radikal sağ organizasyonun dolayısıyla her birini şahsen tanıdığı 160 neonazinin başkanıydı. O dönemlerde bir suç örgütü kurma suçlamasıyla yargılandığı bir dava açılmıştı aleyhine. Tanrı şahit ki Heimat Schulz gerçekten bir suç örgütüydü. İçki satış noktalarında vakit öldüren umutsuz gençler, bar fedaileri ve pezevenkler. Bunlar da Thüringen Heimatschutz. Ve bu güzide topluluktaki her dört kişiden biri anayasayı korumadan ödeme alıyordu. Şimdi herkes biliyordu bunu ama o zamanlar bu haydutların Harberger Strasse'den organize edildikleri şüphesini dile getirdiğinde meslektaşları ona deli muamelesi yapmışlardı. Dipnot, Harberger Strasse 61, Thüringen Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı'nın merkezinin bulunduğu adres. Halbuki her şey o zaman tasavvur ettiğinden daha da korkunçtu aslında. 1997 sonbaharında gelen telefon dün gibi aklındaydı. Jena'da tiyatronun önünde bir bomba ele geçirilmişti. Çocuklar tiyatro binasının önündeki meydanda üzerine gamalı haç çizilmiş kırmızı bir bavul bulmuşlardı. Çocuktular nihayetinde, herhalde tiyatroya aittir diye düşünüp bavulu tiyatronun müstahdemine teslim etmişlerdi.
Tiyatro görevlisi sağlam bir küfretmişti önce tiyatronun aksesuar sorumlusuna. Malzemelerini sık sık olduğu gibi ortalarda bıraktığını düşünmüş ve bavulu depoya kaldırmıştı. Aksesuar sorumlusu bavulu gördüğünde ne yapacağını bilememişti. Açıp da içindeki tuhaf plastik paketi görünce hemen polisi aramıştı. Neonazilerin ilk eylemleri değildi bu. Bundan önce de 4 bomba süsü verilmiş paket bulunmuştu Yena'da. Ernst Abbest adına gamalı haçlarla süslü ve üzerinde bomba yazan kırmızı bir ahşap kutu bırakmışlardı. Diğer 3 sahte bomba da Thüringen Lande Zeitung'un yerel bürosuna, belediye binasına ve polis merkezine gönderilmişti. Ama bu defa durum farklıydı. Bomba arama köpeği ilk kez tepki göstermişti. Bavulda son derece zehirli ve patlatılabilir TNT vardı. Sadece füngesi eksikti. Meslektaşlarıyla uzun uzun tartışmışlardı. Hepsi bu işin ardında Kameradschaft Jena'nın, yani Jena yoldaşlığı olduğunu biliyordu. Hepsi bu organizasyonu Tino Brandt'ın yönettiğini tahmin ediyordu. Ve hepsi de emindi Brandt'ın anayasayı korumanın adamı olduğundan. Bazıları hadiseleri önemsizleştirmeye çalıştılar. Çoğu uzak durdu, hiç bulaşmadı. Birileri de artık susmamak gerektiğini dile getirdiler. Hafife alınacak gibi değildi. Çocuklar tenete bulmuşlardı. Sonra anayasayı korumacılarla toplantılar yapıldı her zamanki gibi. Bu defa adam akıllı bir gümbürtü koptu. Bunlar sizin adamlarınız, bombaları koyanlar, çocuklar, patlatıcılar, şehrin göbeğinde yeter artık, bunun sorumluluğunu taşıyamayız, daha fazla susmayacağız diyen sadece Brauer değildi. Harry Knopper her şeyi reddetti, bu işte hiçbir alakaları yoktu. Önce bu haksız bir etam, sonra bu büyük bir küstahlık. Ciddi bir baskı altında kaldı ama artık bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu ve bir şeyler yaptı. 1998 yılının başı, haber devlet sırrı kaydıyla anayasayı korumadan geldi. Bombanın yapıldığı atölyeyi bulmuşlardı. 3 otomobil garajından biriydi, polis harekete geçebilirdi. Ön koşul kimsenin tutuklanmamasıydı. Otomobiller de aranmayacaktı. Devlet sırrı aynı zamanda çok gizli demekti. Savcılığın hareket alanı tamamen kısıtlanmıştı. Brauer 26 Ocak'taki garaj işinde operasyon ekibinde değildi. Arkadaşları iki garajı açtılar ve hiçbir şey bulamadılar. Uwe Bönhardt ortaya çıktığında ellerinde onu suçlayacak bir şey yoktu. Dolayısıyla gözaltına alınamadı. Ama neden içeriden biri tutuklama emri tehlikesinden bahsederek uyarmıştı onu? Bu tamamen anlaşılmaz bir durumdu. Bönhardt bütün bunları ilgiyle dinlemiş, sonra büyük bir sükunet içerisinde arabasına binip gözden kaybolmuştu. Kısa bir süre biraz daha uzaktaki 3. garaj, Brauer'ın başka meslektaşları tarafından açıldığında, böylece sonunda bombanın üretildiği atölyeyi bulduklarında, Bönhardt'ın arkadaşları da çoktan tutuklanma tehlikesine karşı uyarılmışlardı. Mundlos, Schäpe ve Bernhard arkalarında hiçbir iz bırakmadan en azından polis için kayboldular. Anayasayı koruma eyalet teşkilatı ancak 2 gün sonra kaldırdı gizli kaydını ve tutuklama emri çıktı. Çok kısa bir süre sonra da Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan yeni bir bilgi geldi. Aranan şahıslar Belçika üzerinden Güney Afrika'ya gitmişlerdi. Bu haber üzerine sonradan NSU ismiyle meşhur olacak üçlünün aranmasına tamamen son verilmedi gerçi. Ama çalışmalar önemli ölçüde yavaşlatıldı. Hem de uzun, çok uzun bir süre için. Marius Boxler'i çalıştırdı. İyi ki vardı bu araba. Bu garaj operasyonunun aslında bu üçlünün yer altına organize bir transferinden başka bir şey olmadığı kafasına ancak çok sonra dank etmişti. LKA'nın nizamiyesinden çıkar çıkmaz Porsche'yi gazladı. Kararını vermişti. Bu özel dedektife yardım edecekti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 197.